Ayrım 14, sayfa 259. 15. Bölüm. Karanlık ve ılık Pasifik suyu Pit'in başı üzerinde yine kapandı. Pit suya daldıktan sonra kendisini kısa bir süre serbest bıraktı ve ağırlığıyla gidebildiği kadar gitti. Dalma fenerinin yuvarlak ışın demeti 6 metre altındaki balık adamı aydınlattı. Adam Pit'in ardından gelip gelmediğini anlamak için başını omuzunun üzerinden çevirmiş geriye bakmaktaydı. Pit birdenbire konvoydaki son kişi olmanın tehlikeli olabileceğini fark etti ve denizin boğucu karanlığı büyük bir kuruntuya kapılmasına neden oldu. Aklına gelebilecek her türde yırtıcı canlının bacaklarından hızlı bir ısırış yapacak biçimde yanına sokulmaya başladıklarından emindi. Birkaç saniyede bir arkasına döndü ve dalma fenerinin ışığını her yönde dolaştırdı ama hiçbir gece canavarıyla karşılaşmadı. Görüntü alanındaki tek garip görünümlü yaratık altında kayıtsızca yüzen arkadaşı balık adamdı. Maskesinin ardında deniz dibi hayal gibi belirmeye başlayınca Pit'in kuruntusu da bir parça azaldı. Çünkü bildiğine göre baş aşağı bir durumda yüzüyor olmalıydı. Kayalar hayaleti andıran yüzeyleriyle ürkütücü şekiller oluşturuyorlardı. Ama onlara yaklaşıp da eliyle kaba ve sert yüzeylerine dokunduğunda birer eski dostla dönüşüyorlardı. Sinirli bir kalamar denizdeki yaşamın ilk belirtisi olarak dar görüş açısının önünden hızla geçerek kayboldu. Daha sonra kaya oluşumları gittikçe azaldı. Kumla kaplı deniz tabanı görünmeye başladı. Hareket eden bir sürü ışın demetinin ardında kocaman siyah bir şekil belirince de Pit'in adrenalini vücudunda hızla yükseliverdi. Karanlığın içinde büyük bir hayali canavarı andıran Starbuck aynı bıraktığı durumda yatmaktaydı. Ayak vuruşlarını hızlandıran Pit tüm adamları geçerek konvoyun en önüne ulaştı ve Giordino'nun kolunu yakalayarak gözlerini arkadaşının maskesinin ardına dikti. Pit'in dalma fenerinin ışığından rahatsız olan maskenin ardındaki Giordino'nun yüzü hafifçe buruştu ama gözleri pırıl pırıldı ve ağızlığı olmasına karşın sırıtışı "başardık" der gibi açık ve seçikti. Pit mesaj tahtasına birkaç sözcük yazdı ve eliyle Crowhaven'a işaret ederek tahtayı yüzüne doğru kaldırdı. "Burada ayrılıyoruz. Starbuck sizindir." Crowhaven anladığını belirten bir baş işareti yaptı. Bu arada yüzünün yanından kurtulan birkaç sarı saçı da suyun içinde dalgalandı. Crowhaven hemen arkadaşlarını dağıtmaya başladı. Dört denizaltıcı ve bir SAS komandosu denizaltıya su basılı ön torpil bölmesinden girecekler ve daha önce Martha Ann'in adamlarının açtıkları valfleri ve kapakları kapatacaklardı. Geri kalanlar da kıç kaçış bölmesinden denizaltının kuru bölümüne girecekler ve ortadaki kontrol odasına doğru ilerleyeceklerdi. Denizaltıcıların korkusu tümüyle kaybolmuştu. Bundan böyle kendi beceri ve deneyimlerine güveneceklerdi. Önceki adamlar tek bir grup olarak denizaltıya girdiler. Ama kıçtaki adamlar kaçış bölmesinin küçüklüğü nedeniyle üç gruba ayrılmak zorunda kaldılar. Pit ilk beş adam denizaltıya girdikten sonra çıkış kapısını arkalarından kapadı ve kaçış bölmesinden atılan suyun aktığını hissedene dek bekledi. Sonra da bıçağının kabzasını tekneye üç kez vurdu. Hemen karşılığında da içeriden üç boğuk vurma sesi geldi. Bu şu ana dek hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmekteydi. Pit dar üst güverte boyunca denizaltının burnuna doğru yüzdü ve orada da aynı vuruşları yaptı. Bu kez aldığı yanıtlar su basmış torpil bölmesinin akustiği nedeniyle hemen hemen duyulmayacak denli çok zayıf geldi. Pit yine mesaj tahtasına bir şeyler yazdı ve Giordino'ya gösterdi. "Giriş buralarda, 18 dakika." Giordino Pit'in ne demek istediğini anladı. 18 dakikalık havaları kalmıştı ve sualtı dağının girişini araştırmak zorunda olacakları tüm zamanları buydu. Pit Giordino'nun omuzuna hafifçe vurdu ve sağa doğru ileriye atıldı. Giordino Pit'in kayar gibi ilerleyen şeklini izledi ve dalma fenerinin titrek ışıklarında beliren ürkütücü deniz görünümünün üzerinden sessizce kayıp ilerlediler. Geçtikleri yerleri ezberlemeye uğraşmadılar ama onun yerine havaları tükenmeden önce Starbuck'ın yeniden bulmalarını sağlayacak tek şey olan Pit'in sol bileğindeki aygıta güvendiler. İlk karşılaşmaları dalma fenerinin iki sütun gibi uzanan ışığında yavaş yavaş şekillenen girdabın başka bir kurbanıyla oldu. Teknenin yanındaki çelik tabaklar dümdüz ve tertemizdi. Üzerinde hiçbir bitki oluşumu yoktu. Belli ki yeni bir kurbandı. Pitt şaşırdı çünkü kayıp gemilerin listesini incelemişti ve Starbuck dışında son 6 ay içinde kaybolduğu bildirilen hiçbir gemi olmamıştı. Nasıl olurdu da bu büyüklükteki bir gemi Barış Limanı'na gecikliği bildirilmeden ortadan kaybolabilirdi? Gemi kötü sonunu bir türlü kabul etmek istemiyormuş da hala su yüzeyinde seyrediyormuş gibi dimdik oturuyordu. İki adam geminin bomboş güverteleri üzerinden geçtiler ve bunun bir zamanlar bir balıkçı teknesi hem de büyük bir balıkçı teknesi olduğunu gördüler. Çok yazık diye Pitt aklından geçirdi. Güzel bir gemiydi kuşkusuz. Küpeştesi pırıl pırıldı ve üst yapısında birçok gelişmiş elektronik tarayıcılar ve antenler göze çarpıyordu. O ana dek Delphi'nin adamlarıyla karşılaşmamışlardı. Ama yine de bir önlem olarak kendisi geminin kaptan köprüsünü araştırırken Giordino'nun da gözcülük ederek dışarıda beklemesini işaretle anlattı. Giordino anladığını belirten bir el işareti yaptı, sonra da köprünün sancak kanadı altındaki bir bölmenin yanına sokuldu. Dalma fenerini söndürdü ve bir anda karanlığa gömüldü. Pitt sessizce dümen köşkünün açık kapısından içeriye süzüldü. Garip görünümlü çevresine tuttuğu fenerinin yuvarlak ışın demetini dört bir yanında dolaştırdı. Gözlerini tavana doğru yükselen ve sonra da açık bir delikten yok olan çirkin saydam bir yılan takıldı. Bir süre sonra bunu bir başkası izledi. Bu yılanlar önce kabinin tavanına, oradan da su yüzeyine çıkmak için açık bir delikte yok olan kendi hava kabarcıklarıydı. Pitt gemide ne öğrenmeyi umduğunu bilmiyordu ama bulduğu bu gemi yıllarca bir karabasan olarak düşlerini süsleyecekti. Akıntıyla öne arkaya katlanan haritalar masanın üzerinde duruyordu ve hala dokunulacak denli sertti. Hiç bozulmamışlardı. Sanki gemi daha dün batmış gibiydi. Dümen dolabının parmaklığı kendisini bundan böyle hiç kimsenin kullanmayacağını biliyormuş gibi insanı etkileyen bir umutsuzlukla yanlara doğru uzanmaktaydı. Pusula dolabının pirinç koruyucusu fenerin hafif ışığında parıldadı. Pusulanın ibresiyle hala büyük bir bağlılıkla unutulmuş bir rotayı göstermekteydi. Makine telgraf aygıtının okuysa stop durumundaydı. Pitt yakınına eğildi, dikkatini çeken bir şey olmuştu. İşaret kolunun altındaki sayılar İngilizce değildi. Bir an için dikkatle inceledi, sonra yine pusula dolabının yanına yüzdü, fenerin ışığını pusula kapağının üzerine vidayla tutturulmuş geminin adı yazılı tabelaya yöneltti. Rusça bilgisi 20 sözcüğü aşmazdı ama yine de anımsayabildiği Rus harfleriyle geminin adını çözebildi. Andrei Weyborg. Demek ki Rus casus teknesi Starbuck'ı bulmuştu diye Pitt düşündü. Ama bu yalnızca batırılıp Starbuck'ın yakınına yatmasına yaramıştı. Delphi ve korsanlarının sayesinde tabii. Pitt'in daha çok düşünecek zamanı yoktu. Tam o anda sol omuzuna arkadan bir şey dokundu. Pitt hızla döndü, ışığı adamın yüzünü aydınlattı. Bu yüz korkunç derecede olağan dışıydı ve çok kötü bir biçimde eğri büğrü olmuştu. Açık ağzındaki beyaz dişleri parlıyordu ve kırpmadığı tek gözüyle bakıyordu. Öteki gözünde ise küçük bir yengeç vardı. Yengeç gözün yarısını yemiş, göz çukurundaki yoluna devam ediyordu. Sessiz ve acımasız bir akıntının etkisiyle, sanki sarhoş bir sokak serserisi el kol işaretiyle çağırıyormuş gibi adamın kolları kalkıp düştü. Korkunç şey bir metre alçaldı ve görüntüden olduğu yerde donup kalan Pitt'e doğru hareket etti. Pitt ölüyü çılgıncasına itti. Sonra da ölünün dümen köşkündeki bir iç kapı aralığına doğru yüzerek karanlığın içinde kayboluşunu izledi. Rus gemisinde daha fazla görülecek bir şey ya da yapılacak bir iş kalmamıştı. Gemiyi bir an önce terk etmenin zamanı gelmişti. Kendisinin ve Giordino'nun yedek havaya başlamaları için ancak birkaç dakikaları kalmıştı. Giordino uzaktan ses dalgaları geldiğini duyduğunda hala sancak kanadının altındaki bölmede nöbet tutmaktaydı. Hemen yukarıya dümen köşküne yüzdü ve o anda içeriden çıkmakta olan Pitt'e fenerini söndürmesini işaret etti. Pitt Giordino'nun isteğini yerine getirdi ve ikisi de lumbuzun altına çömeldi. Önce birkaç saniye yaklaşan bir elektrik motorunun gürültüsünü dinlediler, sonra da zayıf bir ışık belirdi. İlk bakışta garip ve ilkel bir deniz yaratığını andırıyordu. Oysa yaklaştıkça bunun bir yunus balığı biçiminde yapılmış, arkasında kontrol için yassı bir kuyruk bulunan bir su altı taşıtı olduğunu görebildiler. Düzgün ve parlak mini taşıta iki kişi ata biner gibi binmişti. Önde oturanı dümeni kullanıyor, arkada oturanı ise aracı yönetip kaptanlık ediyordu. Kıçtaki küçük bir pervane suyu çarparak dövüyor ve iki adamı denizin derinliklerinde yaklaşık 5 mil hızla götürüyordu. Taşıt ve yolcuları dosdoğru Andrei Vyborg'un kaptan köprüsüne doğru geliyorlardı. Pitt ve Jordina lumbozun altına iyice sokuldular. Soluklarını tutmaları için çok geç kalmışlardı. Hava kabarcıklarının yukarıya taşıtın yolu üzerine doğru yükselmelerini çaresizce izlemekten başka ellerinden bir şey gelmedi. Sonra da iki adam tek bir hareketle aynı anda bıçaklarını çekti ve kaçınılmaz çatışma için beklemeye başladılar. Çünkü hava kabarcıklarından oluşan iki izi kendilerini açığa çıkarmaya yetecekti. Taşıt ön serenin çevresinden dolanarak dümen köşküne yaklaştı. Öyle yakındılar ki Pitt taşıttaki adamların göğüslerine tutturulmuş küçük soluma aygıtlarını bile açıkça görebildi. Bıçağı daha sıkı kavradı. Adamların garip silahlarının kendi küçük bıçağından çok üstün olduklarını bildiğinden ilk atakta başarılı olabilmek için ileriye atılmaya iyice hazırlandı. Gerilim dolu an geçip gitti. Taşıt son anda burnunu birdenbire havaya yöneltti. Hava kabarcıklarının içinden geçerek köprünün üzerinde gözden kayboldu. Motorunun sesi yavaş yavaş duyulmaz oldu. Hemen hemen aynı anda da ışığı görünmez oldu. Birkaç saniye sonra da suyu döven pervanesinin sesi kesildi. Jordino fenerini yaktı ve Pitt onun şaşkın şaşkın sorarcasına omuz silktiğini gördü. Ve Pitt birden yavaş yavaş anlamaya başladı. Andrei Vyborg'un hava boşluklarının tübü daha boşalmamıştı. Teknesi ve üst yapısı boyunca her yerde küçük küçük hava ve yağ karışımları oluşuyor, sonra da tembel tembel okyanus yüzeyine doğru yükseliyorlardı. Anlaşılan Delphi'nin adamları batık bir geminin içinde hapis olan havayı dışarıya aylarca hatta bazen de yıllarca attığını bildiklerinden kendilerinden çıkan hava kabarcıklarına da aldırmamışlardı. Pitt saatini hafifçe tıklattı ve mini taşıtın gittiği yönü işaret etti. Jordino başını sallayarak anladığını belirtti. Geminin parmaklığını açtılar ve dipteki bitki örtüsünün kendilerini gizlemesi için deniz tabanına indiler. Andrei Vyborg'un teknesi gerilerde kalırken Pitt omuzunun üzerinden son bir bakış attı. Şu anda Amerikalılar onun mezarının nerede olduğunu biliyorlardı. Ama Ruslara onu nerede bulabilecekleri hiçbir zaman söylenmeyecekti. Pitt bundan emindi. Pitt'in derinlik ölçülerindeki rakamlar yükselmeye başladı. Çünkü Pitt Jordino'yu sualtı dağındaki bir yamaçtan yukarıya çıkarmaktaydı. Su soğuktu, hem de Pasifik'in bu bölümünde olması gerektiğinden çok soğuktu. Gözleri fenerlerinin ışık uzantılarına dikilmiş, dipte herhangi bir hareket belirlemeye çalışıyorlardı. Ama ne var ki insan yapısı olduğunu kanıtlayacak hiçbir geometrik şekil ya da yapıyla karşılaşmadılar. Bir giriş olması gerekir diye Pitt aklından geçirdi. Mini taşıt bir yerlerden gelmiş olmalıydı. O anda geriye dönme zamanını aşmışlardı. Bir daha Starbuck'ın güvencesine ulaşabilme şansları kalmamıştı. Hava tankları iyice azalana dek ilerlemek, sonra da monitörden atılacak füzenin patlamasıyla vücutları birer et yığınına dönüşmeden önce kurtarılmak gibi asla gerçekleşmeyecek bir umutla su yüzeyine çıkmaktan başka yapacakları hiçbir seçenekleri yoktu. Pitt ansızın su ısısındaki değişikliği fark etti. Su daha sıcaktı, belki 5 derece kadar. İşte o anda önünde küçük küçük dönen bulutlar biçiminde kumu süpüren ve su yosunlarını da yamaca yatay bir biçimde yatıran çok güçlü bir akıntı yamaçtan aşağıya doğru indi. Aniden kopup gelen bu güçlü akıntı iki adama hızla çarptı ve onları kasırgaya yakalanmış birer pimpon topları gibi deniz tabanına doğru fırlattı. Akıntının etkisiyle iki adam su yosunlarından oluşan bir ormanın içinde sürüklendi. Yosunların yaprakları yüzlerini çizerek yanaklarında ve alınlarında birer kırmızı iz oluşturdu. Pitt bir takla attı ve deniz bitkilerinden oluşan kalın bir tabakayla kaplı büyük bir kaya çıkıntısına çarptı. Yeşil bitkiler ellerinin arasında kaydı ve kayanın üzerindeki kabukla canlılar topluluğunun keskin kenarları kauçuk balık adam giysisinin içine gömüldü. Pitt bir an için kayalara öylece yapıştı kaldı ama güçlü akıntı onu yine önüne katıp sürüklemeye başladı. İşte o anda bacağını bir şeyin yakaladığını hissetti. Bu kasığının tam altından bacağına dolanan ve kendisini bir hidrolik mengene gibi tüm gücüyle yakalayan Jordino'nun koluydu. Pitt Jordino'nun maskesinin içine baktı ve o anda kahverengi gözlerden birinin kendisine göz kırptığını gördüğüne bile yemin edebilirdi. İki adamın birleşik ağırlığı akıntının sürüklenmesini azaltmıştı bile. Ama bundan da önemlisi, Jordino'nun kendisini yakalaması, kum bulutu ve su yosunları arasında döne döne yaptıkları çılgınca yolculuk sırasında birbirlerinden uzaklaşmasını önlemişti. Pit hafif bir madeni ses fark etti. Boğuk bir çan sesi gibi tekrarlanan bu garip ses kayalara çarparak ezilen hava tüplerinden çıkıyordu. Pit bir anda arkaya devrildi ve fenerinin ışığı yukarıya aydınlattı. Bu arada da çok kısa bir süre ışıkta beliren yüzeyi izledi. Sonra da dokunmak ister gibi elini uzattı. Ama hemen aklının başında olmadığını anladı ve kendisini toparlayıp ancak son anda kolunu yukarıya kaldırarak midye kaplı büyük bir kayaya hızla çarpmaktan yüzünü koruyabildi. Çarpmanın şok etkisi yapan ilk birkaç saniyesinde Pit'i koruyan şey kauçuktan balık adam giysisinin kalınlığı oldu. Ama bu bile onu tümüyle korumaya yeterli değildi. Kayalardaki keskin midyeler kauçuğu ve içindeki naylon astarı kesip geçtiler. Pit'in kolu çevresinde kendi kanından bir bulut oluştururken Pit de acıyla kıvrandı. Sonra da yüzündeki maske parçalandı ve bir anda gözlerine burnuna hızla dönen kum tanecikleri dolmaya başladı. Burnundaki kumu dışarıya atmak için kuvvetle soluk vermeye çalıştı. Ama bu davranışı rahatsızlığını daha da arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Kum ve tuzlu suyun birlikte saldırısından gözleri yanmaktaydı. Ansızın göz kapaklarının kapanması da kafasını fırıl fırıl dönen bir karanlığa itti. Sonra da Pit'in kafası alçak bir kayaya çarptı ve gözlerinin önünde rengarenk bulutlar uçuşarak kendinden geçti. Bacağına tutunan Giordino, Pit'in vücudunun gevşeyerek çökmeye başladığını hissetti. Bu arada Pit'in dalma feneri de açılan elinden kayarak dibe düştü. Pit'in bayıldığını anlayan Giordino, fenerini Pit'in yüzüne tuttu ve ağızlığının hala dişleri arasında olduğunu görünce de rahatlattı. Ve küt kollarını yine Pit'in bacağına sıkıca dolayarak ona asılmaya devam etti. Giordino'nun altından kumlu bir taşlık geçiyordu. Giordino ayaklarını uzatarak umutsuzca fren yapmaya ve akıntıdan kurtulmaya çalıştı. Bu arada her iki ayağındaki palet yırtıldı, ayaklarındaki ve topuklarındaki derisi yüzüldü. Giordino dişlerini hava hortumunun ağızlığını kesecek denli çok sıktı ve kanayan ayaklarını kuma biraz daha gömdü. Ayakları tutuşunu sona erdirmeden önce de boyun eğen deniz tabanında oluk gibi iki derin iz oluşturdu. Ansızın tıpkı fareyi yaran bir kedi gibi hain su altı akıntısı da kendilerini yolundan dışarıya atarak terk etti. Giordino hızla uzandı ve bir avuç deniz çiminini yakalayarak bilinçsiz bedenini dipteki krateri andıran küçük bir hava boşluğuna doğru çekti. Kısa bir süre sonra da ellerini gevşeterek sakin suda aşağıya doğru kaydı ve Pit'i de yavaşça yanına çekip yatırdı. Pearl Harbor'daki harekat merkezi büyük bir sessizlik içindeydi. Daktilo makineleri sessizdi, bilgisayarlar çalışmıyordu. Bant makaraları da göz kapakları olmayan kocaman birer göz gibi duruyorlardı. Görevlilerin yarısı telsizin çevresinde kümelenmişti. Erkekler konuşmadan düşünceli düşünceli sigaralarını tüttürüyorlar, solgun ve yorgun görünen kadınlar da sinirli sinirli kahvelerini içiyorlardı. Havadaki gerginlik iyice artmıştı ve bu herkesin sinirlerini perişan etmişti. Hunter ve Denver telsizcinin iki yanında oturmuş, kan oturmuş yorgun gözleriyle birbirlerine bakmaktaydılar. Denver göğüs cebinden küçük bir plastik şişe çıkardı ve masanın üzerinde ileri geri yuvarlayarak şişeyle tembel tembel oynadı. Hunter bir süre Denver'ı izledi, sonra da sorarcasına kaşlarını kaldırdı. ''Nedir o?'' Denver plastik şişeyi alıp Hunter'a gösterdi. İçindeki sıvının analiz edilmesi için Pit vermişti. Sıvı daha önce bir şırınganın içindeydi. ''Onu sana Pit mi verdi?'' diye Hunter ısrarla sordu. ''Ne var içinde?'' ''DG-10'' dedi Denver kısaca. ''Bilinen en öldürücü zehirlerden biri. Anlaşılması son derece güç. Bunun zerk edildiği vücut tıpkı bir kalp krizi belirtileri gösteriyor.'' ''Pit bununla ne yapıyordu ki?'' Denver onu silkti. ''Bilmiyorum, bu konuda ağzı çok sıkıydı. Bana yalnızca sonunda öğrenebileceğimizi söylemekle yetindi.'' Hunter'ın gözleri uzaklara daldı. ''Bir bilmece, o adam başlı başına bir bilmece.'' ''Telefon amiralim.'' Hunter'ın konuşması bir subayın bir telefon almacını uzatmasıyla kesildi. ''Kim arıyor?'' Subay bir an unutmuş gibi göründü, sonra da duraksayarak konuştu. ''Popo radyo istasyonuna sabaha karşı programının disk jokeyi Aloha Willie.'' Hunter'ın ağzı bir karış açık kaldı. ''Bu da ne demek oluyor bayım? Kahrolası hiçbir disk jokeyle konuşmak istemiyorum. Hem bizim özel hattımıza girebilmeyi nasıl becermiş?'' Subay son derece huzursuz görünüyordu. ''Çok iyi ve dolduğunu söyledi efendim. Yarışma bilmecesi de kara tavuk yerleşmek için yuvaya geldi. Yanıtını bilirseniz bir ödül kazanacağımızı söyledi.'' Ne biçim saçmalık bu böyle diye Hunter birden öfkeyle patladı. O çatlak herife söyle de. Ansızın Hunter'ın gözleri kısılırken dudakları da dondu kaldı. Aman tanrım, Crowhaven. Hunter hemen almacı kaptı ve öte yandaki sesle hızlı hızlı konuşmaya başladı. Sonra da almacı şaşkın şaşkın bakan subaya geri uzattı ve Denver'a döndü. Crowhaven Honolulu radyo istasyonunun frekansı üzerinden mesaj gönderiyor. O anda Denver'ın yüzünde beliren tam bir şaşkınlıktı. Anlamıyorum. Akıllıca bir düşünüş, hem de çok akıllıca dedi Hunter heyecanlı heyecanlı. Delphi bir ticari radyo istasyonunun frekansını izlemeyi dünyada akıl etmeyecektir. Hem de rock and roll programı sırasında. Sabahın bu saatinde bu programı dinleyen bir avuç gençten başka hiç kimse yoktur. Telsizcinin üzerine eğildi. Frekansı 1250 kilo cycle ayarla. Önce beton duvarlardaki hoparlörde orada bulunanların kulak zarlarını patlatacak denli yüksek sesle bir müzik duyuldu. Daha sonra da şaşkın topluluğun ilk an şokundan kurtulup telsizcinin çevresine toplanmasına fırsat kalmadan hoparlörden sözcükleri makineli tüfek gibi birbiri ardına sıralayan çok tiz bir ses duyuldu. ''Hey oradakiler! Siz sabahın bu erken saatinde kuş gözleyenler! Ben Aloha Billy, çalınan plakları bilmeye çalışarak yapacağınız avlarınız için birkaç ünlü şarkıcının da söylediği en sevilen 40 parçayla tropik dalgaları aşıp sizlere ulaşıyorum.'' Saat şu anda tam 3.50. Pekala hazır mısınız? Kulaklarınızı bize iyice vererek az sevilen yüzünü çalacağımız Büyük Baba ve çetesinin söylediği en son komik plağı dinleyin. Evet Büyük Baba seni dinliyoruz. Harekat merkezindeki telsizci yayın düğmesine dokundu ve radyo yayınını keserek araya girdi. Büyük Baba çeteyi arıyor, yanıt verin lütfen, tamam. Burası çete, Büyük Baba duyuyor musun, tamam. Denver hızla yerinden fırladı. Bu Crowhaven, başarmış. Bizi Starbuck'ın içinden arıyor. Sizi duyuyoruz çete, tamam. Son durumu bildiriyorum. Konuklar, bir sayı, bir vuruş, üç hata. Ev sahibi takım sayı yok. Üç vuruş, dört hata. Hunter boş gözlerle dik dik hoparlöre baktı. Şifre kayıpları bildiriyor. Crowhaven denizaltıyı kontrol altına almış ama bu ona bir ölü ve üç yaralıya mal olmuş. Sonucu aldık çete dedi telsizci yeklesak bir sesle. Başarıları için konuk takımı kutlarız. Sahayı ne zaman terk edebilirler? Yanıt duraksamadan hemen geldi. Oyuncular şu anda istim alıyorlar. Soyunma odasının da bir saat içinde boşaltılması gerekiyor. Otobüse binip saat 4.04'den önce stadyumu terk edeceğiz. Denver sevinçli yüzünde beliren ve ağzı kulaklarına varan bir gülümsemeyle yumruğunu masaya vurdu. Reaktörler türbinlere istim üretiyormuş. Bir saat içinde de ön torpil bölmesindeki suyu tamamıyla boşaltacaklarmış. Tanrı'ya şükür programa göre ilerdeler. Hunter uzandı ve mikrofonu telsizciden aldı. Çete, ben Büyük Baba, evlat nerede? Evlat ve arkadaşı kayıp altın madenini bulmak için tepeyi araştırmaya gittiler. O zamandan beri de hiçbir haber alamadık. Çölde kaybolduklarını ve sularının tükendiğini sanıyoruz. Hunter mikrofonu sessizce yere bıraktı. Bu sözleri çevirmeye gerek yoktu çünkü mesaj çok açıktı. Saat 5'te size sporda son haberleri vermeyi yine sürdüreceğiz diye Crowhaven'ın sesi devam etti. Çeteden şimdilik bu kadar. Aloha Billy bir an bile duraksamadan yine ilk yayına döndü. İşte çalıyoruz. Şimdi de listelerde 12. sırada parça Avery Anson Pant söylüyor. Büyük bikini hırsızlığı. Telsizci hoparlörün düğmesini çevirerek kapadı. Saat 5'e dek tamam efendim. Amiral Hunter yavaşça yürüyerek uzaklaştı ve kendini bir koltuğa bıraktı. Sonra da gözlerini duvara dikerek aptal aptal bakındı. Çok yüksek bir bedel dedi Hunter yavaşça. Pete Crowhaven'la birlikte kalmalıydı dedi Denver acı dolu bir sesle. Kızınızı aramaya asla gitmemeliydi. Denver hemen sustu ama çok geç kalmıştı. Hunter başını kaldırarak Denver'a baktı. Adrian'ı araması için Pete'e izin vermedim. Biliyorum efendim diyen Denver çaresizce omuz silkti. Onu bu işten caydırmaya çalıştım ama o bir kez denemekle ısrar etti. İstediği her şeyi yapıyor. İstediği şeyi yaptı dedi Hunter çok yavaş bir sesle ve umutsuzca. Yürüyen ölünün ülkesine hoş geldin. Pete gözlerini yavaşça yukarıya doğru kaldırdı ve Giordino'nun her zaman sırıtan yüzüne baktı. Yürüyen kim? Diye Pete homurdandı. O anda yine baygın olmayı, yaralı kolundaki yakıcı alıcının ve çarptığı kafasındaki zonklamanın başkasında olmasını isterdi. Hiç kımıldamadı. Yalnızca olduğu yerde öylece yattı ve tüm vücuduna yayılan ağrı denizini hissetti. Bir ara sana artık bir tabut gerekeceğini düşündüm dedi Giordino. Pit elini uzattı. Giordino da tutup çekerek Pit'i oturttu. Sonra da Pit kumlu ve tuzlu suyu çıkarmak için gözlerini kırpıştırdı. Hangi cehennemdeyiz böyle? Bir su altı mağarasında diye Giordino yanıtladı. Burasını sen bayıldıktan ve Carlos'a akıntıdan kurtulduktan hemen sonra buldum. Pit çevresine Giordino'nun çarpmaktan göçmüş dalma feneriyle yarı aydınlanan küçük bölmeye bakındı. Aşağı yukarı 6 metre genişliğinde 9 metre uzunluğundaydı ve tavanın yüksekliği de 2-3 metre arasındaydı. Taban kısmının 1/4'ü suyla kaplıydı. Geri kalanı ise o anda Giordino'nun ve kendisinin üzerinde dinlendiği bir kaya tabakasından oluşuyordu. Mağaranın duvarları dümdüzdü ve korkmuş karıncalar gibi kaya tabakasından kaçan bir sürü yengeçle kaplıydı. ''Acaba ne kadar derinlikteyiz?'' diye Pit mırıldandı. ''Derinlik ölçerim 24 metre derinde olduğumuzu gösteriyor.'' Pit o anda bir sigaranın özlemini duydu. Sonra da siyah renkteki kauçuk balık adam giysisini lekeleyen kadına sessizce büyülenmiş gözlerle bakarak vücudunu kayalığın üzerinde çeke çeke bir duvarın yanına ulaştı ve sırtını duvara yasladı. ''Yanımda bir fotoğraf makinesi olmaması çok yazık.'' dedi Giordino. ''Yoksa büyük ilgi uyandıracak bir öykü oluştururdum.'' ''Aslında olduğundan daha kötü görünüyor, o kadar.'' diye Pit yalan söyledi. Sonra da başıyla Giordino'nun ayaklarını işaret etti. ''Ama senin şu böcek ezicilerin için aynı şeyi söyleyemeyeceğime üzgünüm.'' ''Öyle, haklısın. Bu küçük domuzcukların bir süre işe yarayacağını sanmıyorum.'' Giordino öksürüp balgam çıkardı ve onu suya tükürdü. ''Şimdi ne olacak?'' ''Geriye dönüp dışarıya çıkamayız.'' dedi Pit düşünceli. ''Böylesine çok kanlı, 10 millik bir bölgedeki tüm köpek balıklarını üzerimize çekeriz.'' Bir an durdu, saatine baktı ve sonra da gözlerini suya dikti. ''Monitör füzeyi fırlatmadan önce hemen hemen daha 2 saatimiz var. Bunu çevreyi araştırarak geçirmeye ne dersin?'' Giordino'nun yüzündeki anlatımda heyecanın kırıntısı bile yoktu. ''Hiç de mağara keşifleriyle uğraşacak durumumuz yok hani.'' ''Ama boş oturup durmaktan ne çabuk sıkıldığımı bilirsin.'' Giordino yorgun yorgun başını iki yana salladı. ''Ne yapalım, arkadaş hatırı için katlanacağız.'' Bir yengeci dikkatle nişanladı, sonra da tükürdü ama denk getiremedi. ''Kaldı ki sonunda ne olursa olsun bu yaratıklarla birlikte bir gece geçirmekten daha iyidir sanırım.'' ''Elimizdeki donatımın durumu nedir?'' ''Bunu sormayacağını umuyordum.'' dedi Giordino. ''Elimizdekiler de tıpkı benim durumumda. Böyle dediğim için beni bağışla ama son nefeslerini vermek üzere olan tanklarımız dışında tam olarak bir maskemiz, 12 metre naylon ipimiz, bir tek palet ve bir de pili bitmek üzere olan bu fenerimiz var.'' Pit paleti tek ayağına geçirdi ve naylon ipin bir ucunu beline bağladı. ''Sen burada dinlenmene bak. Bu arada da şu ipin öteki ucunu tut. 3 kez asılma hissettiğinde buradan elinden geldiğince çabuk kaç. 2 asılma hissettiğinde ipi hızla çekmeye başla. 1 asılma hissettiğinde de beni izle.'' ''Burası sıkıcı olacak.'' diye Giordino iç çekti. ''Yalnızca ben ve yengeçler olacağız.'' Pit sırıttı. ''Kaygılanma. Yalnızlığın uzun sürmeyecek.'' Pit feneri eline aldı ve kaya tabakasının kenarına oturdu. Vücudundaki tüm karbondioksiti atıp iyice temizlenmek için birçok kez soluk alıp verdi. Sonunda ciğerlerinin daha çoğunu almayacağına ikna olarak yavaşça karanlık suya kaydı, mağaranın dibine doğru yüzmeye başladı.